Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimizin konusu Mesnevi Nuriye'den Katre Risalesi'nin mukaddimesi. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime dört kelam öğrendim dediği yer. Yani burası enteresan bir nokta. İnsan 30 sene tahsilinde sadece 4 kelime mi öğrenir? Sadece 4 kelam mı öğrenir? Herhalde yüzlerce, binlerce öğrenmiştir de bunlara nazarı dikkati celbetmek için, ondan sonra bunların altını çizmek için, ehemmiyetine, orijinalliğine, kıymetine, manidarlığına dikkat çekmek için öyle söylemiş olmalı. Zira hikmetin, hakikatin, ubudiyetin, kulluğun anahtarı manasında şifre gibi, tılsım gibi özel şeyler bu dört kelime, dört kelam. Mahiyet manaları anlaşıldığında insan kemalini bulabilir. Hangi açıdan hadisat ve olaylara bakılır? Rıza çizgisi neresidir? Nasıl kaliteli bir insan, nasıl keyfiyetli bir mümin duruşu sergilenir? Vesaire, terakki, tedenni, sukut, suhut, fazilet ve kemalata nasıl ulaşılır? Bunların mucibince amel edilirse, muktezasınca hareket edilirse, o nispette insan kemalata, fazilete, sırrı, ahseni, tahküme ulaşabilir. O kelimeler hangi kelimeler? Kelimelerden maksat manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazardır. Dört kelime bu. Manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazar. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle esbab hesabına bakmak hatadır. Burada manayı harfi, manayı ismi nedir sualinin de cümle içerisinde cevabını vermiş oldu. Manayı harfi ile kainata bakmak, Allah nam ve hesabına kainata bakmak demek. Kainattaki hadisat ve olayları, kainattaki icat, tasarrufat, halikiyet, fettahiyet, ila ahir, esma ilahiye, sıfat-ı ilahiye, fiili rabbani adedince sayılabilir. Bunları Allah'ın eserleri, fiilleri, esmasının tecellileri şeklinde görmek, okumak, tefekkür etmek, o nispette de amel etmek, ibadet etmek, hayret etmek, kulluk etmek ilahir. Bu manayı harfiyle bakmak. Bir de manayı ismiyle bakmak. Burada Allah'ın isimleri, esmasının tecellileri, tevhid, vahdet, ehadiyet, iman yok. Burada sebepler hesabına, tesadüf namına, tabiat namına veya bakılan hadisat ve olay veya işte neyse onun zatı kendisi namına bakmak ki buna da manayı ismiyle kainata bakmak denilmiş. Dolayısıyla manayı ismi ve manayı harfi küfür ile imanın, şirkle tevhidin hududunu çiziyor. İmandan mahrum ne kadar filozof, felsefeci, ne kadar dinsiz akımlar, cereyanlar ve onların tabileri varsa hep bu manayı ismi bakışında, manayı ismiyle kainata bakma çukurunda veya uçurumunda boğulmuşlar. Başta bunlara mukabil peygamberler ve hak ve hakikatin tebliğcileri ise kainata manayı harfiyle bakmışlar ve kendilerini takip edenlere de nurlu hakikatleri, doğru istikametli caddeyi göstermişler. Mesela manayı harfi, manayı ismi nedir diye biraz daha detaylandırırsak, mesela şu sözler kitabı, 12. sözde üstadımız bize bu benzer bir misalle ışık tutuyor. Ben bunu mana ismiyle olaylara, hadisata, kainata bakan adamın eline verdim. Dedim ki bunu değerlendir, bu nasıl bir şey? Baktı, dedi ki bu kırmızı ciltli bir kitap. İşte kendine özel antika nakışları var. Yazıları, süslü yazıları var. Burada ismi yazılmış, burada yazarının ismi var. Arkasında özel bir motif var. Ondan sonra yaklaşık 800-850 sayfadır. Latinize ve Arapça harflerden oluşan metinlerle dolu içi. Ondan sonra sarı kağıttır. Bu kadar. Benzer şeyler. Yani işin süsü, ziyneti, sureti, zahirisiyle konuşuyor. Onun elinden aldım. Manayı harfiyle bakan kişinin eline verdim. Sen de bu kitaba bir bak. Sen ne anlayacaksın bu kitaptan dedim. O da bundaki kutsi hakikatlere baktı. Biraz önceki adamın söylediği şeylerin hiçbirisi için bu eser telif edilmemiştir. Bu eser içindeki manalar, kutsi hakikatler, envar-ı esrariye, sırlı, nurlu manalar, hikmetler için yazılmıştır dedi. Bir örnek verdi, açtı birinci sözü. Tam da manayı harfiyle kainata, olaylara, hadisata nasıl bakılır ders veriyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Yani çekirdekler, tohumlar Allah namına hareket ediyorlar. Kendi güç ve kudretlerinin, cirim ve cisimlerinin çok çok ötesinde bir yük kaldırdıkları için Allah'ın kudretini gösteriyorlar. Her bir ağaç da Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Ağaçlar, kayısı, incir, elma, işte ne kadar envai çeşit Cenab-ı Hakk'ın inamı, ikramı, ihsanı varsa onları bize veriyorlar. Halbuki onları yaptıklarından habersiz, onların bize gıda olduğundan habersiz, onların bizim kuvve-i zayikamızı okşadıklarından habersiz, işte bir cömertlik, bir merhamet eseri onlarda görülmüyor. Öyleyse onlar vermiyorlar, onlar rahmet meyvelerini vermeye vasıta oluyorlar. Alıyorlar, veriyorlar, yani tablacılık yapıyorlar. Keramet onlarda değil, nimetleri benden bilmeyin, bu Allah'ın size ikramıdır, ihsanıdır diyorlar. Her bir bostan Bismillah der, matbahayı kudretten bir kazan olur. Yani tarlalara, bostanlara baktığımız zaman onlar da Cenab-ı Hakk'ın kudret mutfağıymış. Kudret mutfağından bir kazanmış. O kazanda, o rahmani kazanda Allah çeşit çeşit nimetleri, domatesleri, patlıcanları, biberleri vesaire pişiriyor. Böyle bakacakmışız tarlaları gördüğümüzde. Her bir enek, inek, deve, koyun, keçi, mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Kan ve gübre arasından onlara bütün bütün muhalif, bir zerre bile karışmadan gıdalı, safi, beyaz, halis sütü Cenab-ı Hak gönderiyor. Dolayısıyla bu cahil, aciz, ilimsiz, fikirsiz, hikmetsiz hayvanlar bu kadar muhteşem bir yaratılışın menbaı, kaynağı olamazlar. Onlar için de zaten üstadımız buyurdu ki süt çeşmesi. Yani çeşmeye açtığınızda su geliyor. Suyun gelmesine keramet çeşmeye ait değil. Su barajdan geliyor. Aynen onun gibi İnek, deve, koyun, keçiye de süt çeşmesi olarak bakabilirsiniz diyor. Her bir nebat, ağaç, otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona musahhar olur. Ağaçların semaya uzanması gibi kökleri de yerin dibine doğru gidiyor. Toprak tabakasının altında taş tabakası var. O yumuşak kökler adeta bir matkap gibi kayaları delip geçiyor. Dolayısıyla biz bu işi kendi cürmümüzde, cismimizde, gücümüzde, kudretimizde değil, Allah namına, Allah'ın esmasının tecellisiyle yapıyoruz diyorlar. Yine sigara kağıdı gibi nazik, ince, yeşil yapraklar yazın şiddetli hararetinde yanmıyorlar. Burada üstadımız diyor ki, en güvendiğin, yani kör olası gözüne parmağını sokuyor, tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar. İlahir, Risale-i Nur baştan sona incelendiğinde, baştan sona okunduğunda, daha birinci sözü açtık. Manayı harfiyle kainata nasıl bakılır? Yüzlerce belki örnekleri mevcuttur. Bir örnek daha verelim. Mesela felsefeciler asırlardan beri bu insan nedir? Necidir? Dünyaya niye neden var? Vazifesi nedir falan filan bu konuda işte güya insanlığın en ukalay beşer dediğimiz en akıllarından olmalarına rağmen birkaç cümle tariften öte gidememişler. Bir tanesi demiş ki insan araştıran bir hayvandır. Bir başkası demiş insan sorgulayan bir hayvandır. Öteki demiş insan toplumsal bir hayvandır. Bir başkası insan düşünen bir hayvandır. İnsan tartışan hayvandır. İnsan eleştiren hayvandır demişler. Descartes diye bir filozof, insan konuşan hayvandır demiş. Marx, bunlar biraz daha yakın tanınır kişiler, insan mücadeleci bir hayvandır demiş. Bunların hele bugünümüzde bile çok itibar edilenlerinden bir tanesi Nietzsche denilen adam da insan düpedüz hayvandır demiş. Şimdi bunlar tabii insanın niçin yaratıldığına, neden yaratıldığına, yaratıcısı kim olduğuna, insanı yaratmaktaki maksat ve gayesinin ne olduğuna bakamadıkları için, harfi nazarla bakamadıkları için bu kadar kısır bir alanda kalmışlar, bu kadar zavallı tariflerde bulunmuşlar. Üstadımız ise ayat-ı Kur'aniye'den ilham aldığı için insanı tarif etmiş. Bunun geniş izahlarını biliyorsunuz. Ben birkaç cümle söyleyeyim. İnsan diyor halife-i ruh-i zemindir yeryüzünde. Allah'ın halifesidir. Muhatabı ilahidir. Allah'ın kelamının en anlayışlı muhatabı hassı, özel muhatabıdır. Her bir ameli kayıt ve zapt altına alınan bir mutasarrıftır. Ebede mebustur. Ebede sonsuz ebedi hayat onun için yaratılıyor. Ona namzettir. Kainat ağacının asli çekirdeğidir. Kainat ağacının en son en cemiyetli meyvesidir. Kainatın yaratılış gayesidir, hikmeti hılkatıdır, mayasıdır, özüdür, esasıdır, illeti gayesidir, olmazsa olmazıdır, odak noktasıdır, mihenk taşıdır, ilahir. Çok geniş ibadetlerle mükellef külli bir kul, abdi küllidir diyor. Devam ediyoruz. Evet her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman mün'im, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki zihne fikre gelmelidir. Burada anahtar kelimeler tenteneli perde dedi. Bir de şeffaf bir cam parçası. Bunlar arkasını gösteriyor. Yani Allah mahlukatı niye yarattıysa o mahlukatta aslında görünüyor. Tabi burada basiretle, imanla itikatla, sağlam bir inançla, marifetullahla, Allah ilmiyle görülüyor. Mesela diyelim ki biraz önce burada PowerPoint perdesi, sunum perdesinde video oynadığı zaman kimse sunum perdesine bakmadı. Beyazdır, karedir, şudur budur. Veya televizyon izlerken kimse ekranın şekline nazar etmiyor, oraya takılıp kalmıyor. Ovaldir, şöyledir, gridir falan, artık televizyonda ne oynuyorsa ona bakıyor. Veya biz arabayla seyahat ederken arabanın camına takılıp kalmıyoruz. Değil mi? Arabanın camından dışarı bakıyoruz. Aynen onun gibi biz de kainata, hadisata, olaylara, Allah'ın yarattığı şeylere baktığımızda onu değil, ondaki ilahi tasarrufu, ondaki isimlerin tecellilerini, ondaki fiili Rabbani'yi, kudret-i ilahiyi ilahi görmemiz gerekir. Mesela ağaç. Ağaç aslında kendini göstermiyor da Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ı tarif ediyor. Mesela çekirdeğine Cenab-ı Hak ağaç olacak ilim hazinesi yazması cihetiyle ağacın çekirdeği alim olan Allah'ı gösteriyor. O çekirdek açılıyor, onun içerisinden dağ gibi bir ağaç çıkıyor. O çekirdeği açan Fettah olan Allah'ı gösteriyor o çekirdek. Ona Cenab-ı Hak bir suret vermiş. Musavvir ismini o suretle ağaç gösteriyor. Dalıyla, budağıyla, boyuyla, meyvesiyle her şey özel ölçülerle takdir edilmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Mukaddir ismini gösteriyor. Allah toprağı, havayı, suyu, elementleri terbiye etmiş, yoğurmuş. Ondan sonra ağaç yapmış. O ağaçta yaratıcısı olan, haliki olan Allah'ı, mürebbi olan, terbiye edicisi olan Allah'ı gösteriyor. Hayatı, hayatının devam ve bekası için semayı, arzı, bulutları, havayı onun etrafında çeviren, ona musahhar eden Rabbul Alemin'i, Kadir-i Mutlak'ı bize gösteriyor. Yine onun meyveli, ona envai çeşit leziz meyveler takıyor. Üstadımızın ifadesiyle ne diyor? Helvalı şeker fabrikası, ballı şurup makinesi yapıyor ağacı. Bizi o leziz inam ve ikramlarla, rızıklarla beslemek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim, Kerim, Mün'im isimlerini bize gösteriyor. Rezzak ismini bize ifade ediyor. Ve bol bol bize ihsan etmesiyle Cevvat ismini ağaç bize gösteriyor. İşte kendi cinsine özel bir şekilde onu ihtiyar etmesi, irade etmesi, muhtar olan, mürid olan Allah'ı gösteriyor. Her bahar yeniden diriltmesi, Ba'su Ba'del Mevte mazhar etmesi, Hannan, Mennan isimlerine, vakti işte muhafaza etmesi, Hafiz ismine, vakti gelince vazifeden terhis etmesi, onu öldüren, mümit olan Allah'ı gösteriyor. Ağaç her haliyle Allah'ı tarif ediyor. Renkleriyle ya mülevvin diyor. İdare edilmesiyle ya müdebbir. Üzerindeki icraat ve tasarrufla ya mutasarrıf diyor. Zerrelerinin, hücrelerinin, atomlarının sürekli kendisine takdir edilen zaman içerisinde vazife yapmaması, dağılmaması, ayakta durması ilahir kayyum ismini gösteriyor. Üzerinde tecelli eden vahdaniyet delilleri ya vahid, ya ehad, ya la ilahe illahu söylüyor. Evet, mana ismi, manay harfi ile alakalı olan bahsi bitirelim. Bu kadarla iktifa edelim. Üçüncü, dördüncü kelimeye geçiyoruz. Şöyle diyor. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tayir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan ibadeti günaha kalbeder. Nazar, bakış açısı diye tarif ediliyor. Yani hani hangi zaviyeden bakıyorsunuz? İşte o zaviyenin adamısınız. Yani hangi perspektif diyorlar? Hangi cepheden olayları tasvir ediyorsunuz, terennüm ediyorsunuz, müzakere, mütalaa ediyorsanız, siz o bakış açısının, o yerin işte boyasıyla boyanıyorsunuz. Ve baktığınız şey de ona göre değişiyor. Hakikati hal değişmiyor da sizin bakış açınıza göre değişiyor. Mahiyete eşyanın tayir edilmesi bu demek. Mesela bir küçük örnek vereyim. Uzaktan baktığınızda insanlar bir ateşin etrafında hopluyorlar, zıplıyorlar, dans ediyorlar, horon tepiyorlar zannediyorsunuz. Yanına gittiğinizde bakıyorsunuz ki o adamların ürünü, mahsulatı yanmış. Onlar etrafında can hıraşane onu söndürmeye çalışıyorlar. Şimdi uzaktan görünen bakışla yakından bakıldığında hadisat değişiyor. Dolayısıyla nazar mahiyeti eşyayı tayir ediyor. Yani sizin nazarınız çirkinse, sizin gözlüğünüz koyuysa, işte çok nurani bir şeyi de siyah gösteriyor. Yamuksa çok güzel bir sarayı da kötü gösteriyor, kaba gösteriyor. Dolayısıyla nazar insanın hadisatı, olayları işte kendi aleyhine, kendi lehine değiştirmesine sebebiyet verebilir. Bir iki örnek vereyim. Mesela toprağa bakan adam eğer imanı zayıfsa veya mahrumsa toprağa baktığında diyecek ki bu toprak beni yutacak. Yılanların, akreplerin kuyusu hükmünde karanlık bir dehliz, karanlık bir kuyu beni işte yiyip bitirecek, yok edecek, sevdiklerimden ayıracak. Dolayısıyla ona korkuyla ve dehşetle bakıyor. Mesela Aşık Veysel toprak için demiş ki karnın yardım kazma inan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yarım kara topraktır. Bu da bir bakış açısı. Üstadımız da toprağa baktığında şöyle diyor. Toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinetlerle maddi cihetinde mazhar olmasından hadsiz bir rahmetin perdesidir. Hadsiz bir rahmetin perdesidir. Ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Elbette bu himayetli annemiz toprak için, elbette bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek, kucağına sığınmak daha ziyade sevilir, iştiyaka layıktır diyor. Bir başka örnek, mesela musibetlerden, belalardan insanlar korkar, titrer. İstememek lazım. Tabii de başa geldiğinde de korkmamak, titrememek, tevekkül etmek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, hikmetine, işte muamelesine razı olmak lazım. Onların hikmetini bilmemezlikten geliyor belki de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam musibet ve belaların mümin için kefaret-i zünüp olduğunu ifade ediyor. Yani günahların dökülmesine vesile. Yani halıyı döven adamın kastı halıya zulmetmek değil, ondaki toprağı tozu toprağı silkelemek. Aynen onun gibi musibetlerin, belaların gönderilmesindeki hikmet günahların dökülmesi içindir. Bu da imani bir nazar, imani bir bakış açısı. Bu hikmetten mahrum olanlar elbette korkup titriyorlar. Mesela şair demiş ki, veren de o alan da. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Bu da bir bakış açısı. Üstadımız bir bakış açısını biraz kaliteli, zengin yaparsak diyor ki musibetin tenevvüü musikinin nameleri gibi geliyor diyor. Bu da bir bakış açısı. Dolayısıyla insanların kalite ve keyfiyetine göre, derece ve rütbesine göre bakış açısı da değişebiliyor. Çünkü üstadımız biliyor ki kaderin her şeyi güzeldir. Rububiyetin tecellisi olan her şey de hayırdır. Niyetle alakalı yine Mesnevi Nuriye'nin içinde geçen birkaç cümle var. Hemen paylaşayım. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir, bir mayedir. ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyiatı hasenatı, hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Kastamonu layıkasında şu ifade geçiyor. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar. Evet. İmam-ı Şafii ve büyük alimler bir hadis-i şerif var ki o hadis hakkında demişler ki İslam'ın üçte birini teşkil ediyor. Yine İmam-ı Şafii o biraz sonra okuyacağım hadis-i şerif için diyor ki bu hadis 70 konunun fıkhın 70 konusuyla bağlantılıdır diyor. Fıkhın 70 konusuyla bağlantılı. O da ameller ancak niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü neyse onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Kimin hicreti de bir kadınla evlenmek veya bir mal ise onun hicreti de hicret ettiği şeydir diyor. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan ibadeti günaha kalbeder. Yani insan niyetinde ibadetten dünyevi, uhrevi bir beklenti olursa o zaman o aslında sevap kazandıracak ibadet günah kazanmasına sebebiyet verir. Üstadımız Mesnevi'de nası Rabbinas'a tercih etmek diye bir ifade kullanıyor. Böyle yapmakla amelini ihlassızlıkla iptal etmek diyor. Ve halkın nefretine hedef olmak neticesini verir diyor. Bir başka yerde 29. mektup olması lazım. Yani ibadeti dünyevi uhrevi beklenti için, insanların teveccühü alkışı itibarı için, desinler demesinler için yapmak ihlası kırar, zedeler ve dolayısıyla ibadet salih olursa sevap kazandırır, bu şekilde olursa günah kazandırır. Bu ibadetin niyeti de işte buradaki niyette gösteriş için yapılan ibadet olduğundan dolayı günah netice verir. 29. mektupta şu ifadeler var. Diyor ki ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai çocuk gibi. Elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak, hevasını memnun etmek, hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere İnsanların takdiri, iltifatı, alkışı vesaire gibi. Enaniyetlere o işte ben neymişim falan gibi vesile edip karlı işlerde zarar eder. Yine İhlas Risalesi'nde hepimizin çok iyi bildiği ama muazzam bir ihtar. Teveccühü nas istenilmez. İnsanlar seni tebrik etsin, takdir etsin, buna müşteri olunmaz. Belki verilir, Cenab-ı Hak verir. Verilse onunla hoşlanılmaz. İnsan şükreder ama hoşlanılmaz, hoşuna gitmek. Yani o enaniyetini, kibrini, gururunu okşamak manasında hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Ameli salihin hayatı olan ihlasın zararına, ameli salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccühü nas ve şan ve şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzeti cüziyeye mukabil azıcık bir lezzete karşılık kabrin öbür tarafında azabı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından teveccühü nası arzu etmek değil belki ondan ürkmek kaçmak lazımdır. Evet, güya ibadet yapılıyor. Ama hedefte bunlar varsa o ibadetten bu gibi zararlar hasıl oluyor. Bu yüzden diyor şöhretperestlerin şan ve şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Günah nasıl sevap olur? Bu da enteresan bir şey. Tabii günah sevap olur mu? Üstadımız burada ifade etti. Niyet günahı sevaba kalbeder dedi. Ya bu tabii farklı izahlar olabilir ama benim anladığım kadarıyla benim vereceğim örnekler şöyle. Mesela adam öldürmek günahtır. Hem de büyük günahtır. Adam öldürmek büyük günah olduğu halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diyor. Bu zat Bedir Savaşı'nda babasını öldürdü. Tabi babası müşrik safında, o iman safında peygamberimizle beraber. Sen misin işte bizim putlarımızı terk eden? Sen misin bizim putlarımızı bırakıp Muhammed'e tabi olan diye elinde kılıçla oğlunu kovalıyor. Oğlu da baba gelme, baba gelme, baba gelme diyor. En sonunda sen misin Allah ve Resulünün düşmanı diyor, vuruyor, öldürüyor. Bir adamı öldürmek günah ama Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın babasını öldürmesi bir kafiri ortadan kaldırmak, Allah namına öldürmek olduğundan dolayı günah değil. Hatta şöyle bir ayet nazil olmuş. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. Bir daha okuyayım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mücadele Suresi 22. ayet. Yani bir insanın anne babasına itaat etmesi sevaptır, itaat etmemesi günahtır. Ama anne babası onu şerre, batıla teşvik ediyorsa itaat etmemek sevaptır. Yani dolayısıyla ilk bakıldığında günah, böyle bir şeye niyet edildiğinde o günah, günah değil, sevap oluyor. Yani konumuzla çok alakalı değil ama dehşet verici bir ayet. Onu da buraya notlarımda var. Onu da paylaşmak istiyorum. Diyor ki, de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tevbe suresi 24. ayet. Bir cümle daha kaldı. Diyor ki maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis eden bahtiyar doktor diye bir mektup var Barla Layıkası'nda. Orada diyor ki hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi gafil doktorlardır. Eğer eczane-i kutsiye-i Kur'aniye'den tiryak misal imani ilaçları alabilseler hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler inşallah. Ama onlar o kadar ilim okudukları halde cahildir. Hastadır, gafil olduklarından dolayı. Neden? Çünkü Allah hesabıyla o okudukları ilim nurlanmamış, zulmette kalmış. Şu ifadeler de çok enteresan. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan daha ziyade nafi faydalıdır. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip, o biçare marizin, hastanın elim yeğesine bir zulmet daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle biçarelere medarı teselli eder, nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenniyen, kıymetdar bir marifi ilahiye hükmüne geçsin. Diğeri de ilimdir. Belki hastayı tedavi edecek kadar bir ilim olabilir ama fanidir ve o insana faydası çok azdır. Ama marifetullah da olursa hem ilim hem ibadet olur, hem de onu huzurlu, bahtiyar yapar sıkıntılı, meşakkatli, belalı hadiseler karşısında. Şimdi kelimeler bitti. Bir 10 dakikamız var. Bu 10 dakika zarfında da o 4 kelama bir bakacağız. Kısa izahlar yapmaya çalışacağım. Birinci kelam, inni lestu maliki. Yani ben kendime malik değilim. Ancak malikim kainatın malikidir. Yani kainatı idare edemeyen bana sahip çıkamaz. Çünkü benim nefes almam için atmosfer tabakası lazım. Görmem için güneş lazım. Hayatımın devamı için kainat, güneş sistemi, bütün mevcudat lazım. Dolayısıyla ben kendime sahip değilim. Benim sahibim ancak kainatın sahibidir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum. Bu el benim, bu göz benim diyorum. İlmim var diyorum. Malik-i Hakiki'nin neden? Malik-i Hakiki'nin sıfatını, sıfatlarını, bir derece mahiyetini, hududunu bileyim diye kendime malikiyet veriyorum. Evet, mevhum, vehmi, mütenahi hududum ile Malik-i Hakiki'nin sıfatlarının bir cihette gayri mütenahi hududunu bildim. Allah bize malikiyeti, onun malikül mülk olduğunu, hakiki malik olduğunu bir derece anlayabilelim, idrak edebilelim diye vermiş. Mesela benim gözüm var diyorum. Halbuki göz Cenab-ı Hakk'ın basir ismi tecelli etmezse hiçbir işe yaramaz. Onu çalıştıran, onun için güneş sistemini çalıştıran, onun hücrelerini yaratan, öldüren, tekrar dirilten, onu bütün aza ve cihazatla organizeli bir şekilde sistemli kılan Allah'tır. Benim bunda bir zerre hissem yok ama bu göz benim diyorum. Niye? Eğer kör olsaydım, yani gözüm derken görme şeyini bilmeseydim, kör olsaydım renkleri bilemezdim. Dolayısıyla kör olsaydım görme hissi nasıl oluyor anlayamazdım. Sağır olsaydım ses nasıl bir şeydir bilemezdim. Duymak nasıl oluyor bilemezdim. Allah bana bu gözü vermiş ki ben sadece dünyevi ihtiyaçlarımı görmem belki de bu gözün yaratılmasının en son hikmetlerinden birisi. Bu gözü vermiş ki bana seni ben görüyorum. Bu kulağı vermiş ki bana sen nasıl işitiyorsan ben de seni işitiyorum. İşte manasını anlayalım diye. Dolayısıyla kudretimle ilahi kudreti biliyorum. Görmemle Allah'ın her şeyin gördüğünü anlıyorum. Yani cüz'i ölçülerimle kıyas ederek Rabbimin hudutsuz sıfatlarını bir derece idrak edebiliyorum. Örnekler çoğaltılabilir. Mesela bir saksıdaki çiçeğe kendimce, kendi tedbirimce baktığım gibi, ya bunun için benim bir tedbirim, onunla ilgi alaka kurmam gerekir. Allah da ormanlardaki binlerce, milyonlarca ağaçlara, çiçeklere, nebatlara bakıyor. Mesela ben akvaryumdaki süs balığını beslediğim gibi, yoksa ona bir iki gün yem atmazsam ölür. Beslediğim gibi Allah okyanuslardaki balinaları, köpek balıklarını, envai çeşit milyonlarca, binlerce çeşit mahlukatı, hadsiz fertlerini besliyor. Sonra nasıl ki ben mesela diyelim ki patlıcanı aldım, biberi aldım, domatesi aldım, sebze aldım, işte onları doğradım. Kendimce, kendi ilmimce bir yemek yaptım. Bunun için bir ilim gerekiyor. Allah bunu yoktan yaratıyor yeryüzünde. Nasıl ki ben bir resim yapıyorum, bir insan yapıyorum, bir suret veriyorum. İşte bunun için bir fiil, bir irade, bir ilim, bir kudret, bir tasarruf gerekiyor. Allah resim yapmıyor, insan yaratıyor. Dolayısıyla ben bu özelliklerime malik nazarıyla bakmam, Allah'ın hakiki malik olduğunu bilmem içindir. İkinci kelam, el-mevtu hak, ölüm haktır. Evet, bu hayat, bu beden şu azim dünyaya direk olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak et, kan, kemik gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiş. Kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da iftirakları, dağılmaları her vakit melfuzdur. Her an birbirinden ayrılabilir, ya yani ölüm vuku bulabilir. Aslında bizim bütün manevi sıkıntılarımızın, bütün manevi problemlerimizin temeli İhlas Risalesi'nden de öğrendiğimize göre tuli emel, yani ahireti ebediyeti hesaba katmadan dünyaya aşık olup dünyaya dair planlar, programlar yapmak ve onun kaynağı olan tevehhüm-i ebediyet, kendimizi ölümsüz zannetmek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hırsla saldırmak. Yani gözünde, ben bunu arkadaşlarla paylaşıyorum bu gibi şeyleri. Dün de bir derste söylemiş olabilirim. Yani bir insan gözünde yara çıktığında veya kalp damarları tıkandığında onu hemen tedavi etmek için doktora, hastaneye müracaat eder. Aman olsun ya, bu gözümde bu yarada oluversin demez. Ama günde bin kere belki harama nazar etmek suretiyle göz kör ediliyor manen. İşte kalpte türlü türlü hastalıklar olduğu halde, onun manevi hastalıkları olduğu halde, onun tedavisi noktasında imana, Kur'an'a, kitaplara, hocalara, işte neyse müracaat edilmesi gereken yerlere müracaat edilmiyor. Neden bunlar dert edilmiyor? El cevap, ölümü insan kendine uzak görüyor. Yani şair demiş ya, bakarlar ki ölüm uzakta mı uzakta, tabut suya inmiş bekler kızakta. Halbuki ölüm o kadar yakın ki biz hala onu çok uzak zannediyoruz. Günümüzde de ölümü ötelemişiz. Ecdadımız ölülerini evinin bahçesine gömerken biz şehrin dışına taşımışız. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki, kişiye vaiz olarak ölüm yeter. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Üstadımız da diyor, nasihat istersen ölüm yeter. Ölümü düşünen hubbu dünyadan, dünya muhabbetinden kurtulur. Ahiretine ciddi sarılır. Bu bahisle alakalı Kelami diye bir divan edebiyatından bir şair var. Uzun zaman önce yaşamış olabilir. Ama harika nasihatler muhtevasında bir şiiri var. Hemen onu okuyayım hızlıca. Ey gönül, bakma cihana, gün gelir seyran gider. Durma ağla gözlerim, gel bu kafesten can gider. Sıhhati sen bil ganimet, gönlünü eskara zikre ver. Çağrılır kabre girersin, sonra bu meydan gider. Sıdk ile Allah'a kul ol, malü dünya fitnedir. Bir kefen giyip gidersin, servetü saman gider. Uyma gel ehli zamana, çokça sohbet eyleme. Çünkü onlar ehli hakka her cihette yan gider. Cümle halk ehli seferdir devri Adem'den beri. Pençeyi mevte takılmış, günde bin kervan gider. Hazır ol mevte, ölüme. Kelami gafil olma bir nefes. Dost gider, düşman gider, ayar gider, ihvan gider. Üçüncü kelam, Rabbi vahid. Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri bir Rabb-ı Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Hemen onu ispat edecek aşağıki cümlelerde. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibariyle bütün eşyaya ihtiyaç alakası var. Her şeye karşı hisseder veya etmeyerek teessürü elemleri var. Bu ise tam cehennem gibi bir halettir. İhtiyaçları, arzuları var. Maksatları, matlapları var. Hedefleri, gayeleri var. Ulaşmak istediği şeyler var. Arzuları, iştihası var. Diğer taraftan da korkuları, elemleri, acıları, ızdırapları var. Bunların hepsinin dizginini tutan Cenab-ı Hakk'a iltica ederse dünyadayken cennet hayatı yaşayabilir. Aksi takdirde her şeye derecesine göre bir ilahlık vereceğinden dolayı, hepsinden korkacak, elem çekeceğinden dolayı veya hepsine zillet yüz suyu dökeceğinden dolayı cehennemi bir halet içinde yaşamaya mecburdur diyor. Fakat erbab tevehhüm edilen, esbab yed-i kudretine perde olan Rabb-ı Rahim'e teslimiyet, firdevsi bir vaziyettir. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Dördüncü kelam, ene ile tabir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki bu ene, Cenab-ı Hakk'ın sıfat şuunatını bilmek için bir santral, bir vahidi kıyasidir. Bu tabi çok büyük bir risale genişliğinde 30. sözde kaleme alınmış. Ayrıca Mesnevi Nuriye'de, Şemme'de de izah ediliyor. İnşallah başka zamanlarda biz veya başka abiler okur. Cenab-ı Hak kabul etsin. Cenab-ı Hak bu dört kelime, dört kelamdan hissemizi azami derecede ziyade eylesin. Azami derecede istifade ve istifaza eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.